Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 24 Haziran 2019 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Araroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Türkiye Marif Vakfı Başkanı Profesör Doktor Birol Akgün olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Profesör Doktor Birol Akgün'le birlikte değerlendireceğiz. Ekonomide yaşanan gelişmeler bugün ikinci konumuz olacak ve Polis Akademisi öğretim görevlisi yardımcı doçent doktor Mehmet Levent Yılmaz stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu akademisyen sosyolog Profesör Doktor Erdinç Yazıcı olacak. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet gazetesinin manşeti İstanbul'un tercihi İmamoğlu %54, Yıldırım %45. İptal edilen 31 Mart seçimlerinin ardından yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde ipi Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu göğüsledi. İstanbul'da kayıtlı 10 milyon 570 bin seçmenden 8 milyon 868 8.664'ü, dünkü seçimde 39 ilçedeki toplam 31.186 sandıkta oy kullandı. 31 Mart seçimlerinden 3.478 fazla oy kullanıldı. Kullanılan oylardan 8.696.000'i geçerli sayıldı. Seçime katılım oranı %84.42 oldu. İmamoğlu 31 Mart seçimlerine göre oy oranını %5.2 artırırken Yıldırım'ın oyları ise %3.4 geriledi. Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar'ın oyu %1.21'den 0.55'e indi. Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yüce de geçen seçime göre %3 oranında oy kaybetti demiş Hürriyet gazetesi. Hemen yanda Milli İrade Tecelli Etmiştir başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. Önümüzdeki süreçte demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, birlik ve beraberlik içinde 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gündeme dönmeliyiz başlığı. başlığı var. MHP lideri Bahçeli, milli iradenin tercihi ortaya çıkmıştır. Türkiye artık esas gündemine dönmeli, seçim süreci kapanmalıdır dedi. Herkesin inancına saygı duyulacak açıklaması var. CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezi önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Herkesi kucaklayacağız, bizi eleştirenleri de. Herkese, her düşünceye saygı göstereceğiz. Herkesin kimliği kendi şerefi olacaktır. Herkesin inancına saygı duyulacaktır, dedi. Milliyet gazetesinin manşeti İstanbul seçimini yaptı. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Millet İttifakı adayı İmamoğlu kazandı. İmamoğlu yol haritasını sunmak ve görüşlerini almak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme istedi. Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'dan 777.581 oy fazla alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. İmamoğlu teşekkür konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme talep etti. İmamoğlu, yol haritamızı sunmak ve görüşlerimizi aktarmak, aynı zamanda görüşlerinizi de almak için en kısa zamanda ziyaret etme arzu ve talebimi buradan iletiyorum dedi. Bütün partilerin seçmenlerine teşekkür eden İmamoğlu, bir partinin değil bütün İstanbulluların, bütün Türkiye'nin kazandığını dile getirdi. İlk açıklamayı yapan Binali Yıldırım ise bütün İstanbullulara teşekkür ettikten sonra kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. İstanbulluların yararına yapacağı her türlü işte kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz dedi. Hedeflere yürüyeceğiz başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili gayri resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum dedi. Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde 2023 hedeflerine yürüyeceklerini söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz dedi. Sabah gazetesinin manşeti demokrasi kazandı, tertemiz seçim İstanbul'a yakıştı diyor Sabah gazetesi. İstanbul'da yenilenen seçim hiçbir şaibe olmadan, olaysız, itirazsız tamamlandı. Sonuçlar hızla belli oldu. Demokrasimiz bir sınavı daha başarıyla geçti. İstanbul'daki 23 Haziran seçimi öncesinde kirli odaklardan yayılan, her türlü oyun oynanacak, sonuçlar değiştirilecek, seçime şaibe karıştırılacak şeklindeki iddialar ve algı operasyonları fos çıktı. İstanbul %84.5 katılımla dünyaya örnek bir seçim gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı oyların %54'ünü alan CHP adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın oy oranı %45.1 oldu. Yıldırım'ın sonuçlar daha yeni açıklanırken çıkıp rakibini tebrik etmesi de seçim kültürü açısından örnek bir davranış oldu. Tertemiz seçimle 31 Mart üzerindeki şaibe de ortadan kalkmış oldu diyor Sabah gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti S-400'ler egemenlik meselesi. Türkiye S-400 tercihini ve Amerika Birleşik Devletleri şantajını uzmanlar masaya yatırdı. S-400'ler tercih olmaktan çıkmış 82 milyon için bir egemenlik meselesi haline gelmiştir. Profesör Doktor Sencer İmer, Türkiye egemenlik hakkını de facto olarak ortaya koymuştur. Bu bir varlık meselesidir. Türkiye kendini havadan güvenlik altına almak zorundadır, dedi. Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, Türkiye'nin etrafı ateş çemberi, tehdit kaynakları artık doğudan gelmiyor, batıdan, NATO'nun içinden geliyor. Silah sistemlerimizi de bu tehditlere göre seçmemiz lazım, dedi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye derhal savunma sistemini en güçlü şekilde kurmak zorundadır. S-400'ler tercih olmaktan çıkmış, bizim bir egemenlik sorunumuz haline gelmiştir, dedi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti İstanbul seçimini yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında CHP adayı Ekrem İmamoğlu %54 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Binali Yıldırım ise %45,1'de kaldı. İlk açıklama Yıldırım'dan geldi. Rakibini tebrik eden Yıldırım, İstanbul'un yararına hizmetlerde destek olacağını açıkladı. İstanbullular 31 Mart'taki usulsüzlükler nedeniyle yenilenen seçimler için dün yeniden sandık başına gitti. 10 milyon 570 bin seçmenin kayıtlı olduğu 39 ilçede vatandaşlar 31 342 sandıkta oyunu kullandı. Saat 8'de başlayan oy verme işlemi 17'de sonuçlandı. Seçim sonuçları 19.30'da netleşti. Seçimlerin kazananı CHP adayı İmamoğlu oldu. İmamoğlu oyların %54,03'ünü alarak 5 yıllığına belediye başkanı seçildi. 31 Mart'ta seçmenlerin %84,4'ü sandık başına giderek oy kullanmıştı. Dünkü seçimlerde bu sayı beklentilerin aksine sadece 19 bin artarak 8 milyon 868 bin 668'e yükseldi diyor Yeni Şafak gazetesi. Uyum içinde çalışmaya hazırım başlığı var. Seçim sonuçları belli olduktan sonra bir açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum. İstanbul'un acil sorunlarında merkezi ve yerel yönetimin uyum içinde çalışmasını sağlamanın önemi ortadadır. Sizinle uyum içinde çalışmaya hazırım. Yol haritamızı hazırlayıp sizi ziyaret etme talebimi size iletiyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan milli irade tecelli etti açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonucunu netleştirdikten sonra Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti. Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Seçim sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayri resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlçelerde seçim sonucu başlığı var. İstanbul'un 39 ilçesinden 28'inde İmamoğlu, 11'inde ise Yıldırım galip geldi. İmamoğlu daha önce geride olduğu Şile, Fatih, Bayrampaşa, Çekmeköy, Beyoğlu, Zeytinburnu, Bahçelievler, Sancaktepe, Tuzla, Üsküdar ve Eyüp Sultan'da ipi göğüsledi. İmamoğlu önceki seçimlere göre oy oranını %5 artırdı. Yıldırım'ın oyları ise yaklaşık %3 düştü. İmamoğlu'nun oylarına 529 bin eklenirken Yıldırım'ın oyları 234 bin azaldı demiş Yeni Şafak gazetesi. Yeni Birlik gazetesinin manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Milli irade tecelli etti. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan İmamoğlu'nu kutlayarak, milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayri resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum dedi. Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde birlik ve beraberlik içinde 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ay sonu gerçekleştirilecek G20 zirvesi, Çin ziyareti ve ardından Güney Avrupa ve Balkanlar Zirvesi başta olmak üzere Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz değerlendirmelerinde bulundu. Diriliş Postası'nın manşeti İstanbul seçimini yaptı. İstanbul yine dünyaya demokrasi dersi verdi. CHP adayı Ekrem İmamoğlu aldığı %54 oy oranıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İmamoğlu, Fatih, Beyoğlu, Üsküdar gibi yerlerin de içinde bulunduğu İstanbul'un 28 ilçesinde rakibi Binali Yıldırım'ın önünde ipi göğüsledi. CHP'li Başkan İmamoğlu 31 Mart seçimlerine göre oylarını 529 bin arttırırken AK Parti adayı Binali Yıldırım 234 bin oy kaybetti. Milat Gazetesi'nin manşeti demokrasi dersi verdi. Daha seçim sonuçlarının tamamı açıklanmadan rakibini tebrik eden Binali Yıldırım, bu seçimler Türkiye'de demokrasinin en iyi şekilde kusursuz işlediğini bir kez daha ortaya koymuştur dedi. Star gazetesinin manşeti İstanbul seçimini yaptı. Yüksek Seçim Kurulu kararıyla yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde CHP adayı İmamoğlu %54.03, AK Parti adayı Yıldırım ise 45.09 oy aldı. 10.5 milyon İstanbullu dün İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimi için sandığa gitti. Oy kullanma işlemi sabah 8'de başladı. Memleketlerinden ve tatil bölgelerinden İstanbul'a dönen vatandaşlar oyunu kullanmak için okulların yolunu tuttu. Sandıklar saat 17'de kapandı. Sonuç 2 saatte belli oldu diyor Star gazetesi. Türkiye Gazetesi bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Türkiye Gazetesi'nin manşeti İstanbul İmamoğlu'na teslim. Yenilenen seçimde farkı açtı diyor Türkiye Gazetesi. Yüksek Seçim Kurulu kararıyla tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini 9 puan farkla İmamoğlu kazandı demiş gazete.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Tuğçe Akgül hattımızda bizi bekliyor. Tuğçe Akgül günaydın.
Günaydın Arzu Türkdoğan.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Teşekkür ederiz. 23 Haziran İstanbul seçimleri sonrası Ankara gündemi bugün oldukça yoğun. Siyasi parti genel merkezlerindeki gelişmeler takip edilecek. Aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu'ndaysa İstanbul'daki salı gününe kadar ilçe seçim kurullarına itiraz süreci devam edecek. Meclisin gündeminde ise askerlik düzenlemesi olacak. Askerlik düzenlemesinde yarın son oylama gerçekleşecek. Yarın yine meclis gündeminde eğitimle ilgili düzenlemeler içeren teklif meclis genel kurulunda görüşülecek. Bunun dışında meclis başkanı Mustafa Şentop Singapur parlamento başkanı ile görüşecek. Yine Meclis Başkanı Ruanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanını kabul edecek. FETÖ davalarına ilişkin gelişmelerde ise Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 142 kişinin yargılandığı dava Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsündeki duruşma salonlarında görülmeye devam edecek. Son olarak ise yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılımıyla 1 Haziran'da gerçekleşen liselere giriş sınavı sonuçları bugün açıklanacak diyelim ve sözü size bırakalım.
Tuğçe Akgül teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Türkiye Marif Vakfı Başkanı Profesör Doktor Birol Akgün. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, sağ olun.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazete manşetleri aslında ortak, bütün Türkiye'nin gözünü çevirdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri, yenilenen seçimle ilgili sonuçlar ve değerlendirmeler manşetlerde yer alıyor. Seçimin galibi Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu oldu. Nasıl değerlendireceksiniz sonuçları ve sonrası yapılan açıklamaları?
Evet, aslında dünkü yapılan seçim tabii bağımsız bir seçimden ziyade 31 Mart seçimlerinde Türkiye genelinde yapılan mahalli idareler genel seçimlerinin bir devamı, uzatması olarak da görmek lazım. Çünkü malum İstanbul'daki yapılan seçimde ortaya çıkan tartışmalar, oylarla ilgili Yüksek Seçim Kurulu tarafından değerlendirildi ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile sınırlı olmak üzere bir seçim yapılması kararı alınmıştı. Dünkü yapılan seçim esasen bu seçimin bu anlamda tamamlayıcısı olarak görmek lazım. Sonuçlara baktığınız zaman aslında sayım sürecinde de ortaya çıkan, o zaman için daha küçük olan Millet İttifakı adayı İmamoğlu'nun kazandığına ilişkin sonuçlar dünkü seçimlerle de teyit edilmiş oldu. Şu kadar fark var ki aradaki makas biraz daha açılmış oldu. %55'e %45 küsurluk bir, %54'de %45 küsurluk bir oydan bahsediyoruz. Dolayısıyla dünkü seçimler bu anlamda millet iradesinin sandığa yansıdığı, demokrasinin işlediği, halkın iradesiyle iktidarın, yönetimin değişebildiğinin gösterildiği yeni bir örnek vakadır Türkiye adına. 1946 yılında girmiş olduğumuz demokrasi yolunda milletin elindeki en büyük sosyal ve siyasal değişimi sağlayacak güç sandıktır, oydur. Millet de bu anlamda dün sandıkta kendi iradesini ortaya koydu ve bir seçim yaptı. Dün akşam da seçimlerden sonra ilgili aktörlerin yapmış olduğu açıklamalar bu dediğim anlamda son derece demokratik bir olgunluk içerisinde sonuçların kabul edildiği, kutlamaların yapıldığı, kazananın Cumhurbaşkanımıza gelip biz sizinle görüşmek istiyoruz deyip karşı hani zeytin dalı uzatıldığı bir uzlaşma iklimini aslında Türkiye'ye sunmuş oldu. Bu anlamda bir yeni dönemdir. Bu yeni dönemde de Türkiye'deki siyasetin gidişiyle ilgili dünkü seçimlerin elbette tartışılması da devam edecektir. Ben kendi adıma da hem demokratik bir olgunluğu gösteren halkımızı kutluyorum, hem Türkiye'nin demokrasinin işlediğini ortaya koyması bakımından ilgili bütün aktörlerin son derece olumlu rol oynadığını görüyorum. Hele dünden beri kullanılan dil ve iletişime baktığınız zaman son derece pozitif bir atmosfer var. Sayın İmamoğlu'nun da bu anlamda bu başarısından dolayı kutlamak lazım. Demokrasinin çalıştığını ve kendisini halka daha iyi anlattığını gösteriyor. Bu Türkiye siyasi tarihi açısından da önemli bir dönüm noktası olacaktır büyük demokrasi tarihinde.
Peki, şimdi seçim sonrası yapılan açıklamalarda bir kere Türkiye'nin artık seçim sürecinin kapandığı ama önünde çok önemli sorunlarının olduğu, bunun çözümüne yönelik çalışmaların yapılması gerektiği hep dile getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'nu kutlarken aynı zamanda önümüzdeki dönemde gerçekleşecek G20 zirvesinden, yapılacak Çin ziyaretinden, Güney Avrupa ve Balkanlar zirvesinden bahsetmiş. Bir de Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelerin milli menfaatlerimiz doğrultusunda çözülmeye devam edileceğini ifade etmiş. Bir kere önümüzdeki süreci nasıl değerlendirirsiniz? Zirveler var, ziyaretler var, S-400 meselesi var, F-35'ler var. Neler olabilir?
Türkiye'deki siyaseti izleyen birisi olarak doğrusu Türkiye'de hiçbir zaman biz çok öyle bir Norveççinin bir Almanya'nın Alman'ın yaşadığı gibi normal dönemde yaşamıyoruz. Biz hakikaten bu coğrafya öyle bir coğrafya ki Türkiye'nin doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle, dünyayla ilişkileri o kadar komplike, sofistike ki normal bir süreç yaşamak kolay değil. Ama içinden geçtiğimiz dönemde de normalin hani bir krizleri biz zaten normal sayıyoruz ama normal alıştığımız temponun ötesinde karşılaştığımız sorunların da ötesinde çok daha radikal ve köklü kararlar verilmesi gereken bir döneme de giriyoruz. Onun için zaten dünkü seçimden sonra verilen mesajlar seçim dünde kaldı, bugüne itibaren yarına bakmak ve Türkiye'nin geleceğine odaklanmak zorundayız. Zaman zaman Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği Türkiye İttifakı, özellikle bu sizlerin belirtmiş olduğu uluslararası sorunların Türkiye'nin lehine çözülmesi konusunda elimizdeki en büyük güçtür. Yani önümüzdeki dönemde Türkiye'nin egemenliğini ilgilendiren, bağımsızlığını ilgilendiren, uluslararası alandaki konumunu tahkim etmeyi sağlayacak olan çok ciddi bazı gelişmeler var. Bunlar içinde S-400 konusu, yani Türkiye'nin hava savunma sistemini sağlayacak olan füze bataryalarının işte Rusya'dan alınması, Amerika'yla bu konuda yaşamış olduğumuz derin bir görüş ayrılığı var. Bu nasıl yönetilecek? Bu sadece iktidarın, AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da konusu değil. Ülkenin, milletin güvenliği konusu, egemenliği konusu. Dolayısıyla Batı'yla, Doğu'yla bu pazarlık yapılırken Türkiye adına uluslararası toplantılara katılan bütün heyetlerimizin arkasında Türkiye'nin bu güçlü desteğinin olması lazım. Yani içeride ne kadar bu çatışmaları, tartışmaları azaltabilirsek dış politikada bu bizim lehimize bir enstrüman olarak kullanabileceğimiz bir şey. Çünkü masanın öbür tarafında sizinle pazarlık yapanlar içerideki sizin gücünüzle ölçerek pazarlığa oturuyorlar. Bunun altını çizmek istedim. Bir, iki, G20 toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı Japonya'daki toplantı, arkasından oradan Çin'e geçecek. Yani Türkiye 2009'dan itibaren G20'nin üyesi haline geldi. Bu yeni bir konum, yeni bir kazanım. Türkiye bu anlamda uluslararası ilişkilerde global bir aktör olarak dünyanın en gelişmiş 19 ülke ve Avrupa Birliği'nden oluşan grubun aktif üyesidir. Ve burada hakikaten kazanmış olduğu ve yerine getirmeye çalıştığı bir fonksiyonu var. Gelişmekte olan pek çok ülkenin sorunu Türkiye üzerinden dünyaya aktarılıyor. Bu ister Afrika'nın sorunları olsun, ister bizim işte daha çok ilgilendiren Irak gibi, Suriye gibi, Afganistan gibi, Filistin gibi bizim coğrafyamızdaki çatışmalar konusunda uluslararası toplumu bilgilendirmek ve bu zayıf halkların haklarını, menfaatlerini korumak, bu Türkiye'yi aşan bir şey. Hem küresel anlamda, hem bölgesel anlamda, hem de kendi gönül coğrafyası dediğimiz akraba topluluklar veya Müslüman toplulukların bir anlamda sözcülüğünü de yapmak. Bu büyük bir yük ve hakikaten birisi de bunu yapması lazım. Üçüncüsü, elbette Balkanlardaki, Güneydoğu Avrupa'daki gelişmeler, Balkanlar da bizim açımızdan stratejik önemi haiz olan bir coğrafya. Bu bölgedeki her bir gelişme elinde sonunda bizi etkiliyor. Türkiye'nin desteği olmadan orada barış ve güvenlik kurmak kolay değil. Bakıyorsunuz Arnavutluk neredeyse karışıyor. Kosova neredeyse karışıyor. Bosna'da, Bosna Hersek'te 1996'dan bu yana son derece kırılgan bir sözde, yani devlet yapısı var ama kimse bu devletin geleceğine nasıl olacağını bilemiyor. Dolayısıyla bizim coğrafyamızdaki her bir sorun doğrudan gelip Ankara'nın, İstanbul'un sorunu haline geliyor. Türkiye'nin bu anlamda hem bölgesel hem de küresel anlamda gündemi takip etmesi ve pozitif katkı vererek yapıcı bir rol oynaması isteniyor. Türkiye de bunu yapıyor. Dolayısıyla içerideki gündemi belki dün bir kenara bırakıp bundan sonra uluslararası alandaki bu rollerimizi daha güçlü şekilde oynayacak enstrümanlara odaklanmak gerekiyor.
Evet, sizin de altını çizdiğiniz gibi G20 zirvesi aslında epeydir beklediğimiz, dikkatle takip ettiğimiz bir zirve olacak. 28-29 Haziran'da gerçekleşecek liderler zirvesi. Şimdiye kadar konuştuğumuz pek çok konu da aslında o zirvede dile getirilecek ve belki de bir çözüme kavuşacak. Çünkü liderler görüşmeleri olacak. Bu açıdan nasıl değerlendireceksiniz zirveyi?
Şöyle söyleyeyim, bakın G20 esasen Birleşmiş Milletler sisteminin bir uzantısı olarak görmek lazım. Çünkü orada siz de belirttiğiniz, aslında bugün dünyanın büyük güçleri olarak bilinen Amerika'sından Rusya'sına, Çin'ine kadar bütün ülkeler temsil ediliyor. Küresel sorunların biraz da informal bir ortamda emerging powers'lar dediğimiz, yani Türkiye gibi, Brezilya gibi, Hindistan gibi, Endonezya gibi yükselmekte olan güçlerle birlikte eski büyük güçlerin bir araya gelip bir masa etrafında bütün soruları tartışabildikleri bir ortam. Yani biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'de kendi içerisinde bir hiyerarşi var. Yani bir orada P5 dediğimiz 5 daimi üye var ve onların veto gücü var. Onların karar alma süreçlerinde ağır bir hakimiyeti söz konusu. Ama bakıldı ki 2008 krizi sonrasında sadece BM'ye üye olan o 5 daimi üye artı Almanya gibi ülkeleri de içine kattığınız zaman bu yeterli değil. Yani siz, uluslararası ekonomik sistemin, finansal sistemin sürdürülebilirliği, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan yeni güç ilişkilerinin karar alma süreçlerinde yansıyabilmesi için daha yumuşak bir örgüte ihtiyaç vardı. Esasen eski Amerikan Başkanı George W. Bush döneminde ortaya atılan bir fikir ve uygulamaya 2008 krizi sonrasında konuldu. G20'den bahsediyorum. Orada informal ortamda olduğu için karar alma anlamında çok bağlayıcı bir karar süreci yok. Ama şu var, yani bu kadar karmaşık, kaotik bir dünya sisteminde büyük güçler kendi aralarındaki pek çok çatışmayı, kutuplaşmayı bir kenara bırakıp zaman zaman bir masa etrafında toparlanıp kendi aralarında her konuyu yüz yüze tartışabildikleri bir platform. Şimdi en önemli konu ne olacak? En önemli konu birisi tabii ki Suriye krizi olacak. Bizi ilgilendiriyor. Yani bugün Birleşmiş Milletler'in ya da G20 gibi kurumların gündemde olan hangi konular varsa ilk üç konunu doğrudan doğruya Türkiye'yi ilgilendiriyor. Yani bir taraftan hani güvenle ilgili krizler, örneğin Suriye gibi krizler, Suriye'nin geleceği, mülteci sorunu gibi konular. Ama bir taraftan da işte uluslararası alanda finans sisteminin sürdürülebilirliği, yani sadece dolar ve euroya bağlı olmayan yeni bir yapılanmaya doğru gidiyor dünya. Bunun altyapısının oluşturulması ve farklı iç gruplanmalar var G20 içerisinde. Bir taraftan işte Türkiye'nin de içinde bulunduğu mesela G20 içerisindeki orta büyüklükteki ülkeler koalisyonu var. Biz buna MITKA diyoruz. Bu yarı resmi bir yapılanma. Yani Meksika, Endonezya, Türkiye, Kore ve Avustralya'nın beşlisini oluşturmuş olduğu bir yapı var. Çünkü ABD, İngiltere, Japonya gibi ülkelerin gündemiyle bu orta büyüklükteki aktörlerin gündemi her zaman uyuşmuyor veya çıkarları uyuşmuyor. Büyük güçler kendi iradelerini dayatabildikleri için orta büyüklükteki aktörler de G20 içerisinde, kendi içerisinde dayanışmaya girmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla çok uzatmadan şunu söyleyeyim. Yani G20 Japonya'da yapılacak. Japonya'da yapılacak olan bu toplantı, hani Çin'e de çok yakın bir coğrafya. Bir taraftan ABD gibi süper bir güç şimdi yavaş yavaş gücünü kaybederken onun yerine potansiyel olarak alma gücü bulunan, yükselen bir aktör olarak Çin'le mücadelesi var ve Bu Çin'le mücadelede en önemli rekabet alanlarından birisi Uzak Doğu Asya. Orada kutuplaşmalar var. Örneğin ABD'nin yanında bulunan Japonya çok doğal müttefiki, hem askeri hem siyasi hem ekonomik anlamda. İşte Güney Kore var. Bir taraftan da Çin'in kendi içerisinde ittifakları var. Yani bu mücadelenin de yansıdığı uluslararası bir platform olarak görmek lazım. İşte Türkiye gibi sadece katılıp da orada oy kullanmayan, yani fikir geliştiren, proje geliştiren, dünyanın bütün aktörleriyle sürekli temasta bulunan bir ülkeden söz ediyoruz. Yani bizim Sayın Cumhurbaşkanımız bazen hani öyle haftalar oluyor ki, haftada bir veya iki kez Trump'la, haftada bir iki kez Putin'le görüşebildiği, görüşmek zorunda kaldığı bir ülkeden söz ediyoruz. Yani bizim kadar bu konuları yakından takip eden, Türkiye için söylüyorum, bu konulara müdahil olmak zorunda kalan başka bir ülke yok. Yani biz ne Meksika'yız bu anlamda, ne Endonezya'yız, ne de Brezilya'yız. Yani bizim hakikaten belki ekonomik gücümüz itibariyle bir Almanya, bir Japonya, bir Rusya'da değiliz. Ama sahip olduğumuz jeopolitik konum ve siyasi ve tarihsel rol itibariyle girdiğimiz her bir uluslararası platformda Türkiye'nin söyleyecekleri çok dikkatlice dinleniyor. Kıssalar da, sevseler de, hoşlansalar da, hoşlanmasalar da Türkiye gibi bir gerçek var bu coğrafyada ve Türkiye'nin katkısı olmadan, rızası olmadan, onayı olmadan büyük güçler de dahi olsanız, özellikle bizim coğrafyayı ilgilendiren, ki bütün dünyayı ilgilendiriyor aslında, her konuda karar almak, inisiyatif geliştirmek, sonuca ulaştırmak mümkün değil. Yani ülkemizin bu gerçeğini herkesin anlaması lazım. Yani sorunuz oydu. Yani evet. İçeride seçim süreci bitti, ne olacak? Evet. Aslında bütün bu dediğim, yani Türkiye'nin uluslararası alandaki rolünü, tahkimi, güçlendirilmesi ve ülke menfaati lehine bu konjonktürün değerlendirilmesi için Türkiye'nin zaman zaman Cumhurbaşkanımıza ifade ettiği hakikaten ulusal konularda bir ittifaka ihtiyaç var.
Peki, şimdi seçim süreci bitti. Meclis ve milletvekilleri de bu seçim sürecinde daha çok İstanbul'da çalışmalarını yürüttüler. Ama sonrasında, seçimin sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de yoğun bir haftanın beklediği haberleri var gazetelerde. Bir kere merakla beklenen askerlik yasası var. Onunla ilgili düzenlemenin bu hafta çıkarılacağı bilgisi var. Bu yeni askerlik yasasını nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi modern ordular, daha doğrusu ulus devletler dediğimiz, daha çok 20. yüzyılda yaygınlıkta kazanan ama ta Vestfalia'ya kadar giden süreçte her bir devletin kendi bağımsız ulusal ordusu olması kaçınılmaz. Çünkü bu bir güvenliktir, istikrardır, bağımsızlığın garantörüdür. Fakat son yıllarda bütün dünyadaki askeri alandaki gelişen teknolojiler artık bir ülkenin askeri gücünü sahip olduğu silah altındaki asker sayısıyla ölçmekten çıktı. Bunun yerine kaynaklarınızı, enerjinizi, finansınızı askeri alanda teknolojiye yatırmak ve bu teknolojiyi kullanabilecek olan iyi eğitilmiş bir dar kadrolu askeri yapı kurmak gerekiyor. Yani Türkiye'nin bugün seferberlik ilan etseniz belki 5-6 milyon asker toplarsınız. Silah altında bulunan 5-600 bin askerimiz var. Tabii ki her bir Türk gencinin erkekler açısından askerlik yapması bu zamana kadar zorunluydu. Hala zorunludur. Bu bizim açımızdan, özellikle Türk aileleri geleneği açısından, siyasi kültürü açısından, yani askerlik yapmak önemlidir. Disiplini kazanmak önemlidir. Olgunluk için bu şart koşulur. Fakat Türkiye'nin ve dünyanın gerçekliği açısından baktığınız zaman şu görülüyor. Bu kadar fazla kalabalık askeri, işte eskiden 24 aydı, 18 ay, şimdi daha kısa ama giderek kısalan bir şey var. Hepsini silah altında bulundurmanın çok bir anlamı yok. Kısa dönemde işte yeni askerlik yasası bunu belli şartlara bağlıyor. Hem dışarıda çalışanlar açısından daha kısa bir paralı askerlik getiriyor, bedelli askerlik getiriyor. Hem de içeridekiler açısından daha kısa bir askerlik süreci tanımlıyor. Hepimiz de biliyoruz ki biz de askerlik yaptık. Askerliğin en önemli şey esasen ilk 3 aydaki eğitimdir. Yani temel eğitimdir. Kendi sınıfınızda hem piyade ise piyade, topçu ise topçu, havacı ise havacı, efendim karacı ise karacı, denizci ise denizcidir. Orada temel askerlik eğitimini almak kaydıyla geri kalan kısımlarını ülkenin ihtiyaç duyduğu süre içerisinde işte 6 aylık bir süreyle sınırlandırıyorlar. Bunun yerine yani er ve erbaş yerine daha çok az subay ve teğmen gibi subay sınıfından askeri sınıfları genişleterek profesyonel askerliğe geçiş sürecinde bir adım olarak görüyorum. Yani belki uzun bir cevap oldu ama bütün bunları konuşmak gerekiyor. Kısaca yani Türkiye'de profesyonel askerliğe zorunlu askerlikten ve bizim siyasi kültürümüzde var olan her Türk erkeğinin bir askeri birliğe girip çıkması, yani asker ocağından geçmesi geleneğinde de taviz vermeden, bu bizim için önemli, taviz vermeden bir orta yol bulunuyor. Çok geniş bir tartışma yapıldı muhalefetle, evet, iktidarla. Dolayısıyla ben bunu sağlıklı ve iyi bir gelişme, evet, olarak görüyorum. Zaten mecliste de bu konuda çok büyük bir tartışma olacağını düşünmüyorum. Ama meclis, siz de belirttiniz, yani daha çok yerel siyasetle uğraştığı için bu seçimler dolayısıyla normalde Haziran sonunda kapanması gereken, bitmesi gereken süreç galiba Temmuz'da da meclis çalışacak.
Evet, evet, peki ve bu çalışmanın sonunda önemli kararlar da çıkacak anladığımız kadarıyla mecliste. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Profesör Doktor Birol Akgün konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler Yeni Günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Şimdi de ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Polis Akademisi öğretim görevlisi yardımcı doçent doktor Mehmet Levent Yılmaz. Hocam hoş geldiniz,
hoş bulduk,
programımıza. Sağ olunuz. Ekonomide yaşanan gelişmeler de aslında iç ve dış siyasetten bağımsız değil. Biraz önce hocamız Birol Akgün'le de konuştuk. İstanbul'da yenilenen büyükşehir belediye seçimlerini sonuçları ile çok tartışılıyor, konuşuluyor, değerlendiriliyor. Bu seçim ekonomiye nasıl yansıyor? Seçim sonrası işte durumu konuşuyoruz. Hem içte hem dışta yaşanacak gelişmeler yine ekonomiye nasıl yansır?
Şimdi önce seçim bitti. Önemli konu buydu çünkü uzunca bir süredir işte 31 Mart seçimleri, ondan sonra İstanbul seçimlerinin iptali, iptalden sonraki süreç, işte dün akşama kadar aslında yani seçim ne olacak, nasıl sonuçlanacaktan daha ziyade Türkiye'nin artık bu seçimler dönemini bitirmesi önemliydi. Ekonomi cephesinden söylüyorum. Tabii ki dünkü seçim sonuçlarının iç siyasette mutlaka yansıması olacak. Orada iç siyasette yeni tartışmalar açılabilir ama bizim açımızdan, yani ekonomistler açısından baktığınızda seçim bitti. Seçimin sonucu ne olursa olsun artık seçimsiz bir 4-4,5 yıl var. Burada yapısal reform adını verdiğimiz ve Türkiye'nin gelişmekte olan bir ekonomi olarak zaten zaman içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlardan dolayı yapmak zorunda olduğu adımlar var. Atmak zorunda olduğu adımlar var. Şimdi bunlar için alan açıldı. Bu ekonomistler açısından rahatlatıcı bir dönem. 4,5 yıl seçimsiz bir dönem olacak ve bu dönem içerisinde de bu reformları hayata geçirebilmek için bir siyasi atmosfer de var. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber ortaya çıkan güçlü bir yönetim modeli, Cumhur İttifakı ile beraber işte AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak hareket etmesiyle beraber mecliste de çoğunluğun sağlanmış olduğu bir ortam var. Burada hızlı bir şekilde hem bir taraftan Avrupa Birliği tarafında bizim çıpa olarak kabul ettiğimiz reformların yapılabilmesi, hem Türkiye'nin ihtiyaçları noktasında, ekonomik ve hukuki ihtiyaçları noktasında atılması gereken adımların yapılabileceği bir atmosfere girmiş olduk. Bizim açımızdan, ekonomistler açısından rahatlatıcı tarafı bu. Şimdi tabii bunu söylerken her şeyde güllük gülistanlık değil. Bir S-400 konusu masada. İşte bu F-35'lerin teslimi olacağı, olmayacağı konusu masada. Öte yandan işte özellikle bu İran yaptırımları, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran yaptırımları konusu masada. Şimdi bunların hepsi sadece bizi değil, bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri etkileyen konular. İran konusu sadece İran'a yönelik bir konu değil. Şimdi İran'a uygulayacağınız ekonomik yaptırımlar Türkiye'yi etkiliyor dolaylı yoldan. Çünkü siz sınır komşusu, yani sınırda bir ticaretiniz var. Sınır komşusunuz ve geçmiş zaman içerisinde bu yaptığınız ticaret önce dolarla yapmak yasaklanmış, sonra altın transferi yasaklanmış. Yani sürekli bir blokaj var buradaki ticarete. Ama bir taraftan ciddi bir doğalgaz alıcısınız. Yani doğalgaz almak zorundasınız. Öte yandan İran sanayisi kendisine yeterli bir sanayi değil. Ürün satın almak istiyor. O en yakın ülke Türkiye. İşte bunun önünde engel var vesaire. Şimdi bu etkiliyor bizi. Şimdi bunu takip edeceğiz. Diğer taraftan rahatlatıcı bir gelişme var. Amerikan Merkez Bankası Fed'in işte 2019 yılında artık hani bu yıl sonuna kadar faiz arttırmayacağı, sabit bırakacağı, hatta indirim yapabileceği yönünde bir mesaj var. Bu doların görece olarak gevşemesi anlamına gelecek. İçeride seçim bitti. O siyasi belirsizlik konusu kapandı. Burada paranın sahibinin işte indirim yapabiliriz yönündeki sinyalleri doları rahatlatacak. İşte bizim de yavaş yavaş işte o geçtiğimiz yıl Ağustos ayındaki kur atağından sonra yaşadığımız o çalkantılı dönem, işte enflasyonun işte önce %24'lere çıkması, şimdi 20'lerin altına yavaş yavaş gelmesi, 24'lerde faiz, onun artık yavaş yavaş geri gelmesi gerekiyor reel sektör açısından. Kurda işte 7.20'leri 7.50'leri gördüğümüz bir dönem olmuştu, bir gece olmuştu. Ondan sonra toparlanma süreci, işte bugün en son baktığımda 5.74'ü görmüştü sabah itibariyle. Bu yavaş yavaş artık rotasına girecek bir süreçten bahsediyoruz. Bu rahatlatıcı olacak. Evet. Bunu yaparken işte biliyorsunuz bir taraftan da küresel ilişkiler devam ediyor. G20 zirvesi olacak önümüzdeki günlerde. G20 zirvesinde de işte Erdoğan-Trump görüşmesi gündemde. Orada işte bu S-400 konusunda bir açıklık getirilmesi muhtemel. Biliyorsunuz Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri bu S-400'e ilişkin sürecin nasıl işleyeceğine dair bir komisyon oluşturdu. İşte bunlar çalışmalarını tamamlayacaklar. Hani o geçiş süreci nasıl yönetilecek? Bir taraftan Türkiye'nin burada son derece haklı olduğunu da biliyoruz. Yani biz Türkiye'de yaşadığımız için söylemiyorum bunu. Yani Türkiye'nin hava savunma sistemlerine en çok ihtiyacı olduğu dönemde NATO biliyorsunuz Patriot'ları söktü götürdü. Ve Türkiye parasıyla, yani ben satın alayım o zaman dediğinde satmadı. Şimdi Türkiye'de öyle bir coğrafyadasınız ki hemen güneyinizde 7-8 senedir bir iç savaş devam ediyor ve ne olacağı belli değil. Biliyorsunuz Antep'te yaşanan işte düğünler, nişan merasimleri bile bombalandı. Irak konusu hala çözümsüz. Orada bir terör örgütü var ve o Suriye ve Irak sınırında oluşturulmuş bir terör, oluşturulmaya çalışılan bir terör koridoru var. Buraya bizzat Amerika Birleşik Devletleri'nin güçleri tarafından yapılan silah yardımları var. Burada teröristlerin eğitildiğini görüyoruz. Sözde DAEŞ'le mücadele için. Türkiye'nin kendisini korumasından daha doğal bir şey yok. Bunun için bir hava savunma sistemine ihtiyaç vardı. Daha önce Çin'le konuşuldu. Orada şartlarda anlaşılamadı. Çin'den vazgeçildi. Daha sonra Rusya'daki S-400 kısmına gelindi ve S-400'de de şöyle bir şey var, onun da altını çizmek lazım aslında. S-400'de sadece sistemi satın alıp ülkeye kurmuyorsunuz. O sistemin dönem dönem geliştirilebilmesi için gerekli aşamalarda da mühendislik olarak ve teknolojik olarak yer alacaksınız. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması vardı biliyorsunuz. S-500'ü beraber yapabiliriz açıklaması vardı. Aslında bir teknoloji transferi haline dönüşmüş durumda S-400 konusu. Bu açıdan da Türkiye'nin bundan sonra da ihtiyaç duyabileceği konularda bir alan açılmış görülüyor. Bundan doğal da bir şey yok. Diğer taraftan bakıyorsunuz İçeride işsizlik rakamları istenilmeyen seviyelere gelmiş durumda. 14'lerde genç işsizlikte %25'lere geldik. Bunun için reel sektörün rahatlaması lazım. Atılması gereken adımlar var. İşte hepsi birbiriyle ilişkili bir sürece girdik. Çok şükür seçim bitti. Dediğim gibi yani iç siyasette mutlaka seçim sonuçlarının bir yansıması olacaktır ama o hani bizim ekonomistlerin ilgilendiği kısım değil o. Önemli olan seçimin bitmesiydi. Seçim bitti. Şimdi önümüzde 4,5 yıllık süreç içerisinde bunların hepsini önem sırasına göre adım adım çözmesini beklediğimiz bir dönem mi var? İşte bu dönemde karşı karşıya olduğumuz konular da Türkiye ekonomisini yakından ilgilendiriyor. Mesela Doğu Akdeniz konusu. Buradaki işte gerilimin giderek artması bölgesel riskleri artırıyor. Bölgesel risklerin artması her zaman döviz kuruna olumsuz etki etmiştir. Bunu takip edeceğiz. Orada oldu bittiye getirilmeye çalışılan bir süreç var. Özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa Birliği'ni arkasına alarak, dönem dönem Yunanistan'ı arkasına alarak, dönem dönem Fransa'yı arkasına alarak yaptığı açıklamalar, atmaya çalıştığı adımlar var. Örneğin işte Türkiye'nin sondaj gemilerindeki personelin tutuklanması gibi yani çok aslında komik diyebileceğimiz ama haber değeri olan adımlar var. Şimdi bunları takip etmek zorundayız. Velev ki ciddi bir doğalgaz rezervi bulundu Doğu Akdeniz'de. Hani şu ana kadar ki tespit edilen rezervler aslına bakarsanız dünya enerji dengelerini değiştirecek miktarda değil. Ama olması muhtemelen. Şimdi onu arıyoruz zaten hep beraber. Böyle bir rezerv çıktığı zaman bunun nasıl ticarileşeceği yani nereden taşınacağı konusu var. O zaman Türkiye'siz bir senaryo yok. Yani işte denizin ortasından götürmek çok riskli, pahalı ve bakım maliyeti çok yüksek. Gemilere doldurup götürmenin işte hani sürdürülebilirlik açısından riskleri var. Yani Türkiye'siz bir senaryo yok orada da. Ama bakıyorsunuz bu uluslararası ilişkilerde de Türkiye'nin işte yakından takip etmesi gereken sonuçlar da çıkıyor. Örneğin işte İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Mısır, Atina'da toplantı yapıyor Doğu Akdeniz'e ilişkin. Doğu Akdeniz'in münhasır ekonomik bölge tartışmaları henüz yani tartışılmaya bile açılmadı. Yani sonuçlanması bir tarafa. Bu münhasır ekonomik bölgeler belli olmadığı sürece kim nerede sondaj yapıyor her zaman sorun olacak. Ama Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan ve garantör ülke olmasına, Kıbrıs'ta garantör ülke olması konumundan dolayı doğal bir alanı var. Oralarda işte gemilerimiz bir tanesi sondaj yapıyordu. Diğeri ulaşmak üzere, sondaja başlamak üzere. Bütün bunları takip edeceğiz. Ama önemli olan konu şuydu. Bu bütün risklerin olduğu dönemde hatta bunu Gezi olaylarından başlatabiliriz. 2013'teki Gezi olayları, 2012 yazı Gezi, 17-25 Aralık 2013 ardından Hendek işte biliyorsunuz Hendek olayları ülkemizin doğusunda ve güneydoğusunda hendekler kazıldı. Tonlarca patlayıcı şehir merkezlerinde çıktı. Sur'da yaşanan olaylar biliyorsunuz Diyarbakır'da. Ardından 15 Temmuz kanlı darbe girişimi. Bütün bu 5 yıllık süreçte aslında şunu da gördük. Evet, gelişmekte olan bir ekonomi olarak Türkiye ekonomisinin belirgin riskleri var. Her gelişmekte olan ekonomide olduğu gibi. Ama hani bunu başka bir gelişmekte olan ülke yaşasaydı ne olurdu sorusunu da gördük. Gerçekten Türkiye evet yara aldık, evet kurda sorunlar yaşadık, evet bazı şirketlerimiz ciddi sorunlar yaşadı, evet enflasyon tarafında sıkıntı yaşadık ama o veya bu şekilde gemiyi buraya kadar da getirebildik. Bu da çok önemli bir stres testiydi aslında. Yani bunun çok daha azını yaşayıp darmadağın olan ekonomiler var dünyada. Gelişmekte olan ekonomiler var. Şimdi dönüyorsunuz Arjantin'e bakıyorsunuz. Yaşananlara bakın. İşte Brezilya'ya bakın yaşananlara. Yani bunun çok daha azıyla darmadağın olmuş ekonomiler, ülkeler gördük. Yani neredeyse iç savaşa sürüklenen ülkeler vardı. Bu açıdan baktığımızda bir Türkiye ekonomisinin belirgin bir gücü var. Bu güç her ne kadar bu saydığım olaylarla zedelense de bundan sonrası için aslında o potansiyeli ortaya koymak açısından mükemmel bir gösteri de oldu bir taraftan. Şimdi bunlar o işin pozitif taraflarına baktığımızda bence şu S-400 konusu ve F-35 konusu çözüldükten sonra ben Suriye'de artık 10 yılları bulacak bir sıkıntı dönemi olmayacağını tahmin ediyorum. Yani birkaç yıl içerisinde bu Suriye konusu netleştikten sonra sadece Suriye'nin imarı için 350 milyar dolarlık bir altyapı yatırımı gerekecek. Ve en uzun sınır bizde. Yani bütün uzun sınırdan dolayı bütün sıkıntısını biz çektik Suriye'nin. Ama yarın işler düzeldiği zaman bunun inanılmaz yansıması olacak. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Keşke bu kadar insan hayatını kaybetmeseydi. Keşke insanlar evlerinden olmak zorunda kalmasalardı. Ama işte uluslararası konjonktür, Esed'e verilen destek bunları gerektirdi. Ama bütün bunlar çözüldüğünde Türkiye işte bu 4,5 yıllık süreç içerisinde de ki ben Suriye sorununun çözülme ihtimalinin de çok yüksek olduğunu düşünüyorum birkaç yıl içerisinde. Böyle dümdüz bir otoban olacak önümüzde ve yolumuza bakacağız.
Peki, evet, daha çok hareketli gündemi olan günler bizi bekliyor anladığımız kadarıyla. Daha çok evet. Tartışacağız, konuşacağız. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Polis Akademisi öğretim görevlisi yardımcı doçent doktor Mehmet Levent Yılmaz konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzey kesimleri, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Günün beklenen hava sıcaklık değerleri şöyle. Ankara parçalı ve az bulutlu 32, İstanbul az bulutlu 33, İzmir az bulutlu ve açık 38, Erzurum parçalı bulutlu öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece. Yurt dışındaki bazı merkezlerin hava durumu tahminleri de şöyle. Amsterdam az bulutlu 30, Atina az bulutlu 35, Bağdat az bulutlu 44, Berlin parçalı bulutlu 29, Paris az bulutlu 31, Roma parçalı bulutlu 28, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Kiev az bulutlu 32, Londra parçalı bulutlu 24, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Lefkoşa sıcak 38, Madrid parçalı bulutlu 32, Mekke az bulutlu 44, New York az bulutlu 28 ve Viyana az bulutlu 28 derece. Hava durumunu sunduk.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Özbekistan muhabiri Mehmet Can Polat hattımızda bizi bekliyor. Mehmet Can Polat, merhaba.
Merhaba.
Selamlar. Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Özbekistan'dan bize neler aktaracaksınız?
Evet, Özbekistan gerçekten hem kültürel anlamda hem de ekonomik anlamda oldukça önemli gelişmelere sahne oluyor. Öncelikle şunu söyleyelim, geçen hafta sonu, yani 1-2 gün öncesinde söz etmek istiyorum. Yabancı basın mensuplarına Özbekistan'da en çok yatırım alan velayetlerinden olan Nevai bölgesi gezdirildi. Burası Özbekistan'ın yabancı yatırımcı anlamında en fazla ilgi çeken bölgelerinden bir tanesi. Bölgede özellikle Rusya'nın bundan yaklaşık bir yıl önce Putin'in temelini attığı bir nükleer enerji santrali var. Bununla ilgili 5 milyar dolarlık bir yatırım. Bununla ilgili olarak basın mensuplarına bu santralin inşaat çalışmaları gösterildi, inşaat sahası gösterildi. Bölgeden fazla kimya, enerji, turizm ve tarım alanlarına yönelik yatırımlar vardı. Basın mensupları bu alanların tamamına gezilerek yatırımlar hakkında bilgi aldı. Ülke anlamında da Güney Kore, Rusya ve Çin'in en fazla bu bölgeye yatırım yaptığını söyleyebiliriz. Evet, Özbekistan'da kültürel anlamda da önemli bir çalışma vardı. İstika'nın düzenlemiş olduğu, Türk İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin düzenlemiş olduğu bir çalışma. Bu da Özbek ve Türk hatatlarının tarihi şehir senel kampları oluşturdu. Özellikle hattatların güzel çalışmaları, eşsiz çalışmaları büyük ilgi gördü. Konferansta İslam tarihinin, İslam medeniyetinin yani göstermiş olduğu özellikle Senel Kant'a iki eserlerinden çokça söz edildi. Genel Sekreter Halit Eren'in de burada bir konuşması vardı. Gerçekten Atayırt'ta geniş gelişen ilişkilerle orantılı olarak İslam tarihinin gün yüzüne çıkarılmaya, özellikle gün yüzüne çıkarılan çok sayıda eserleri var diyebiliriz. Özbekistan'da o meclis senato toplantısı vardı. Senatonun 20. olan toplantısı düzenlendi. Toplantıda yine ağırlıklı konular yatırımların önünün açılması ve yine turizm alanında, enerji alanında ve diğer alanlarda gelişen diğer sektörlerin tamamıyla ilgili olarak güzel yasal düzenlemeler, yasal reformların devam ettiğini söyleyebiliriz. Burada bir değişiklik de oldu. İlk kez Özbekistan tarihinde bir kadın senato başkanı atandı. Mevcut senato başkanı Nimetullah Yoldaşev başsavcı olarak atanırken onun yerine başbakan yardımcısı Tenzile, evet onu da soyismi hemen bakmak lazım. Tenzile Yoldaşev da senato başkanı olarak ilk kez atanmış oldu. O da başbakan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Artık senato başkanı olarak görev yapacak diyebiliriz. Bugün de Taşkent'te bir toplantı vardı. Yine İSİKA'nın düzenlemiş olduğu İslam Tarih Sanat Fakültesi Araştırma Merkezi İslam Akademisi'ne düzenlendi bir toplantı. Yine bu toplantıda merkez içerisinde İSİKA'ya ait bir bölüm açıldı. Bu da bir anlamda aslında gelişen kültürel ilişkilerle, eğitim anlamındaki ilişkilerle orantılı olarak güzel bir çalışmaydı diyebiliriz. Artık İSİKA'nın da Özbekistan'da bir bölümü var. Burada da artık kültürel anlamda, İslami anlamda çalışmalar yapılabilecek dedikten sonra sözle bakalım.
Mehmetcan Polat, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Özbekistan muhabiri Mehmetcan Polat hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz akademisyen, sosyolog, Profesör Doktor Erdinç Yazıcı. Hocam hoş geldiniz programımıza.
İyi sabahlar.
Sağ olunuz. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz sizinle. Epeydir bütün Türkiye'nin dikkatini yönlendirdiği, çevirdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi yenilenme seçimleri sonuçlandı. Ve Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu ipi göğüsledi. Sonrası yaşanan değerlendirmeler ve bu seçimin sonuçları gazete manşetlerinde yer alıyor. Nasıl değerlendireceksiniz seçim sonuçlarını?
Dün akşam itibariyle nihayet Türkiye'nin 2019 yerel seçimleri tamamlanmış oldu. İstanbul'daki iptal, diğer bazı ilçelerde de iptal edilmişti. İptal sebebiyle İstanbul tabii diğerleri gibi değil. Bir dünya metropolü ve önemli bir şehir. Türkiye'de her 5,5 seçmenden birisi İstanbul'da yaşıyor. Türkiye ekonomisinin 1/3'ü İstanbul'dan yönlendiriliyor, idare ediliyor. Çok büyük bir ekonomik dinamik, sosyolojik dinamik. Türkiye'nin amiral gemisi bir dünya şehri. Dolayısıyla bu şehrin belediye başkanının şehri eski dildeki adıyla şehremininin kim olacağı çok mühimdi, önemliydi. Evet. Dolayısıyla arada çok küçük bir farkın olması birinci seçimde çok büyük tartışmalara sebep oldu. Bildiğimiz gibi seçimler yenilenmeye karar verdi vesaire neyse. Bir kampanya sonucunda yenilenme seçimleri yapıldı ve Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı seçimi kazandı. Ve aşağı yukarı 9 puanlık bir farkla kazandı. %54 oy aldı. Rakibi %45 civarında oy aldı. Yani dolayısıyla açık, net bir farkla seçimi kazanmış oldu. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki yeni başkanı tebrik etmek gerekiyor. Tebrik edelim. İnşallah İstanbul'a güzel hizmetler yapar. Fakat bu seçimin ortaya koyduğu atmosfer bazı güzel şeyleri yeniden Türkiye'ye hatırlattı. İşte henüz daha kesin sonuçlar ortaya çıkmadan Binali Yıldırım çıktı, rakibini tebrik etti. Seçimi kazandı dedi. Bundan sonra yürütecek faaliyetlerde benim yardıma ihtiyacı olursa yardıma hazırım dedi. Başarılar diliyorum dedi rakibime dedi. Yeni dönemde dedi. Bu çok büyük bir centilmenlik fotoğrafıydı. Güzel bir şeydi. Türkiye'de bir süredir bir miktar unuttuğumuz bir fotoğraftı. Çok güzel. Ardından Sayın Cumhurbaşkanı bir tweet atarak tebrik etti kendisini. Ardından kendisi de gece Beylikdüzü'ndeki teşekkür mitinginde çok güzel bir konuşma yaptı. Herkesi kucaklayacağını söyledi. Daha önceki Tayyip Bey'in balkon konuşmalarına benzer bir konuşmaydı aslında. Ve bundan sonra ayrım gözetmeden İstanbul'a hizmet edeceğini, gece gündüz hizmet edeceğini söyledi. Tez zamanda Cumhurbaşkanı ile görüşmek istediğini, onun desteğine ihtiyacı olduğunu, hatta tecrübesinden yararlanacağını, tecrübesine de ihtiyaç duyduğunu söyledi ki bunlar güzeldi. Muhtemelen bir iki gün içinde, belki de bugün Cumhurbaşkanı ile bir görüşme bekleniyor. Dolayısıyla yeni bir dönem başladı Türkiye'de bu anlamda. Muhalefet 17 yıllık AK Parti iktidarının başarılarla dolu bir siyasi geçmişinin geldiği bugün de etkili bir netice almış durumda. Büyük şehirlerin Ankara, İstanbul, İzmir zaten CHP'deydi. Dolayısıyla Mersin, Adana, Antalya katıldığı zaman dolayısıyla Türkiye'nin büyük şehirlerinde çok etkili artık yerel iktidarda diyelim, yerel düzeyde iktidarı ele geçirmiş bir muhalefet var. Dolayısıyla Türkiye yerel düzeyde iktidarda olan Millet İttifakı'yla genel düzeyde iktidarda olan Cumhur İttifakı'nın dual bir yerde durduğu bir süreç yaşayacak bundan sonra. Önümüzdeki 4 yıl seçimsiz bir 4 yıl olacak. 4 yılı aşan bir süre. Türkiye aslında bu seçimlerin bir an evvel millet iradesinin sağlıklı bir şekilde ortaya çıkmasıyla sonuçlanmasını ve yerel düzeyde asıl işlere dönülmesini, makro genel düzeyde ise Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı büyük sorunlar iktidarın başta Sayın Cumhurbaşkanı'nın odaklanmasının gerekliği üzerinde yoğunlaşıyordu ve bugünden itibaren artık bunun üzerine yoğunlaşılacak. Nihayet Cumhurbaşkanı da attığı tweette bunlardan bahsetti. Yani işte S-400 sorunu var, G20'ye gidilecek, bölgede büyük sorunlar var. Türk-Amerikan ilişkilerinde işte bu programda da sıkça konuştuğumuz büyük problemler var. Onların yönetilmesi gerekiyor. Sorunların çözümüne katkıda bulunmak gerekiyor. Yani ekonomik sorunlar hakeza en önemli sorun kalemleri içinde yer alıyor halen daha. Şahsi kanaatim büyük çapta da bu seçimin neticelerini Türkiye'nin içinden geçti. Ekonomik koşullar belirledi. Yani muhalefetin ciddi bir politik seçenek oluşturmaktan daha çok var olan iktidarı yıpratan ekonomik koşulların etkisinde bir başarı kazandığı muhakkak. Bunun altını çizmek gerekiyor. Dolayısıyla iktidarın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın büyük çapta bu ekonomik sorunlara da içeride yoğunlaşarak yola devam etmesi gerekiyor. Muhtemelen çok büyük ihtimalle bu sonuçları çok ciddiye alarak AK Parti kendi mutfağında bu sonuçları ve yeni durumu tartışacak, konuşacak. Yani niye buraya geldik? Bu kayıp niye oldu? Ne yapabiliriz bu noktadan sonra? Ki profesyonel çalışma geleneği, yeteneği Türkiye'de siyasi tarihimizde en gelişmiş parti durumunda. Hı hı. Yani belki Anavatan Partisi'nden sonra en gelişmiş mutfağa sahip, bu tip profesyonel çalışma imkanlarına, anlayışına sahip bir parti durumunda AK Parti de oturacak. Dolayısıyla bu şeyleri, karşı karşıya kalınan tabloyu detaylı bir şekilde çalışarak Türkiye'yi 2023 seçimlerine hazırlayacak. Dolayısıyla kolay bir süreç değil önümüzdeki süreç. O bakımdan barış içinde, ortak bir anlayış içinde, demokrasi kültürüne katkıda bulunacak şekilde tamamlanmış olması İstanbul seçimlerinin Türkiye siyasi kültürüne ve Türkiye'ye bir katkı olduğunu düşünüyorum. Evet. O bakımdan milletimize, Türkiye'ye, İstanbul'a hayırlı uğurlu olsun.
Peki.
Peki, şimdi hep onu değerlendiriyoruz. Önümüzde 4-4,5 yıllık seçimsiz bir süreç var diyoruz ama hem bu 23 Haziran seçimlerine hazırlanırken hem sonuçlar ortaya çıktığında değerlendirilen bir erken seçim ihtimali de var. Gerçi MHP lideri Devlet Bahçeli bu kapının kapanması gerektiğini yaptığı açıklamada dile getirdi. Siz böyle bir ihtimal görüyor musunuz?
Yani muhalefet liderleri de yaptıkları konuşmalarda böyle bir seçimin Türkiye'yi kaldıramayacağını, işte işin toparlanması gerektiğini falan söylediler. Yani dün akşam yorumlardan ve çıkışlardan edindiğim intiba böyle bir çıkış yapma ihtimali muhalefetin bir miktar zayıf. Yani çünkü bu arkada bıraktığımız 7 yılda 6 seçim yaptık. Toplum büyük bir seçim gerginliği ve yorgunluğu içerisinde. Çok ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya Türkiye. Yani bütün bunlarla uğraşmak Türkiye, bunları toparlamak yerine ki Sayın Kılıçdaroğlu hatırlayalım, bu konuda iktidara yardıma hazırız demişti ekonomik sorunların çözülmesinde. Dolayısıyla böyle bu koşullarda erken bir seçim istemek falan kamuoyundan, halktan da tepki görebilecek bir talep olabilir, söz konusu olabilir. Bence yani muhalefetin stratejik çıkarları açısından da erken seçim şartlar olgunlaşmadan uygun bir talep olmaz. O bakımdan ben erken seçim ihtimalini zayıf görüyorum. Yani o çok fazla gündeme gelmeyecek. Muhtemelen bu konjonktürde daha çok muhalefet iktidarın yıpranmasını, bu işlerden çıkamama ihtimalini gözeterek bu tecrübeyi Türkiye'nin yaşamasına fırsat verecek.
Evet.
Ama bakımdan pek fazla erken seçimi gündeme getirmeyecek. AK Parti demin dediğim gibi bütün bu tabloyu çalışarak, bu 4 yılı en iyi şekilde kullanarak, yeniden gücünü toparlayarak iktidarını sürdürmeyi önümüzdeki seçimlerde hedef edinecek. Bunun için çalışacak, gayret edecek. Dolayısıyla bu iki bağlamda da pek fazla erken seçim ihtimalini görmüyorum. Yani zayıf görüyorum.
Peki, evet. Ama işte hep programın başından beri de konuştuğumuz, Türkiye'nin önünde çözüm bekleyen önemli meseleler var. Siz de altını çizdiniz. Bununla ilgili bir süreç var. Gerçekleştirilecek zirveler var, uluslararası zirveler. Önümüzdeki süreci hem ekonomik hem dış siyaset bağlamında nasıl değerlendirirsiniz?
Yoğun bir gündemi var Türkiye'nin. Burada bir kere içeride ekonomiyi ilk sıraya koyuyorum ve ekonomiyi ciddi bir şekilde ele almak ve Türkiye'yi yeniden bu dalgalı sularda istikrarlı bir zemine oturtmak iktidarın en büyük hedefi olmak durumunda. Bu konuda da gayet iktidar net ve ne yapması gerektiğini biliyor. Dışarıda çok büyük kırılganlıklar var Türkiye'nin. İçeride ekonomik başta olmak üzere belli konuları enfekte edecek çok büyük risk alanları var. Bunlardan birisi S-400'ler meselesi, ne olacak? Yani Amerika bu vesileyle Türkiye'yi ciddi olarak sıkıştırıyor ve Türkiye bu baskıyı kaldırarak kendine bu şartlarda bu kadar kırılgan, güvenlik şartlarının bu kadar kırılgan olduğu bir coğrafyada kendine bir güvenlik kalkanı oluşturmaya çalışıyor. S-400 konusunda da ciddi bir şey var. Israr var. Aldık ve bu sene içerisinde devreye sokacağız havasında iktidar. Dolayısıyla konuşacak bir şey yok. Amerikalılar şu ya da bu şekilde bunu bir türlü engellemenin yollarını arıyorlar. Diğer taraftan da tabii büyük bir stratejik savaş sürüyor. Yani diğer taraftan da böyle bir baskının Türkiye'yi daha da NATO'dan kopararak Rusya'nın yanına iteceğine dair endişeler de var Amerikalılarda. Onun için belli taktik geri adımlar vesaire atabilirler. Yani çok kırılgan, naif bir süreç söz konusu Türkiye açısından yönetilmesi gereken. Fakat çıktıları bahsedilen işte F-35 projesinden çıkarılmak başta olmak üzere söz konusu edilen yaptırım tartışmaları ise, ki ama Amerikan Savunma Bakan Vekili gönderdiği mektupta bunu detaylı olarak aktarmıştı. Büyük bir tehditti. buna aynı şey sertlikle cevap verdi Türkiye. Dolayısıyla yani bütün bunların Türkiye'de yaratabileceği kırılganlıkları falan hesaplamak gerekiyor. Bunu ciddi olarak bir süreç yönetimine ihtiyacı var bu konunun. Hı hı. Diğer tarafta Doğu Akdeniz meselesi yine bu dönemin en konjonktürel kırılgan konularından birisi. Avrupa Birliği üyesi Rum kesimi ve Yunanistan bütün gücüyle Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin, İsrail'in, Amerika'nın desteğinde ve bölgesel bazı ülkelerin desteğinde tamamen Doğu Akdeniz'den çıkararak tecrit etmek istiyor. Yani işin özeti bu. Bu da Türkiye tarafından çok şiddetli bir tepkiye sebep oldu ve Türkiye etkili bir şekilde uluslararası sularda şimdi ikinci gemisini de gönderdi. Aramalar yapıyor. Dolayısıyla Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından ruhsatlandırılmış sahalarda aramalar yapılıyor. Yani dolayısıyla bu kriz, yani Doğu Akdeniz'deki bu karşılıklı meydan okuma nereye varacak? Bunu bugünden öngörmek çok zor. Bu da dış politikamızın ve diplomasimizin en temel dosyalarından biri olarak duruyor ve yani böyle şeyi yok, ne derler, zaman kaybetmeye tahammülü olmayan dosyalar içerisinde Türkiye'nin dışişleriyle, Cumhurbaşkanlığıyla, bütün diplomatik araçlarıyla bu sorunu kendi lehine ve olması gerektiği şekliyle uluslararası hukuka uygun bir şekilde çözebilmenin yollarını bulmaya çalışacak. Bu çok önemli bir dosya ve odaklanılması gereken bir dosya. Diğer taraftan bu İran meselesi halen daha Türkiye içinde ciddi riskleri ve kırılganlıkları içinde taşıyor. Çünkü İran'da özellikle bu son insansız hava aracı İHA'nın vurulması, ki ufak bir İHA değildi, aşağı yukarı 150-200 milyon dolar civarında büyük bir araçtı. Bu İranlılar tarafından vuruldu ve büyük bir kriz oluştu. Şimdi buna cevap verecekti. Trump işte açıkladı. Cevap verilecekti ama işte
son anda vazgeçildi.
Generallerim bana 150'den fazla insan ölür dedi. Ben vazgeçtim vesaire dedi. Bugün basında çıkan haberlere göre işte zaten ardından hemen bir siber saldırı gerçekleşmiş. Güvenlik birimlerine dönük şeye, İran'a dönük vesaire. Yani karmaşık bir tablo söz konusu. Bütün imkanlarıyla baskıyı, İran üzerindeki baskıyı artırmaya çalışıyor. İran içerisinde ekonomik koşullar çok kırılgan. Ruhani İran-Irak savaşından bu yana o şartlardan daha ağır şartlara sahibiz dış baskılar sebebiyle dedi. İşte aşağı yukarı şeyden, İran'dan en büyük petrol alan iki büyük müşteriden biri için biri Japonya. Japon gemileri biliyorsunuz vuruldu. İşte onun üzerine bir sürü tartışmalar oldu. Üstelik de Japon Başbakan Tahran'dayken oldu bu. Yani dolayısıyla bütün gücüyle Tahran'ın dünyaya petrol satamaması ve ekonomik ağlarının albukaya alınması üzerine oluşmuş bir strateji var. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Bu da İran'ı dize getirmek ve rejim değişikliğine kadar gidecek bir süreci öngörüyor. Burada Amerikalılar içerisinde bir tartışma olduğunu ve bir belirsizliğin de olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Yani şimdi özellikle İsrail'e yakın unsurlar bunun bir İran'a dönük bir saldırıyla devam etmesi gerektiğini ve İran'daki rejimin yıkılması gerektiğini söylüyorlar. Buna karşılık olarak Trump çok da İran'daki rejim falan çok umurunda değil. Suudi Arabistan'daki rejim umurunda olmadığı gibi. Onun umurunda olan şey para ve ne getirecek yani. Dolayısıyla büyük bir askeri baskı kurup masrafsız bir şekilde masada ekonomik sonuçlar ve siyasi sonuçlar elde etmek daima Trump'ın tercih ettiği bir şey. Şimdiye kadar çıkardığı bütün krizlerde bunu gördük. Yani herkes Kuzey Kore ile Amerika arasında bir çatışma kaçınılmaz derken yani birdenbire bir şeyler oldu ve Kuzey Kore lideri harika bir insan oldu. Yani tırnak içinde.
Evet.
Yani dolayısıyla bu şeyleri ne derler, Trump'ın siyaset yapma biçimini öğrenmiş durumdayız artık. Önce masa kurup sonra masaya oturtup sonra imtiyazları aldıktan sonra harika insanlar bunlar demek. Seviyorum bunları demek. Klasik bir taktik bu. Yani dolayısıyla bir kısım Amerikalılarda da böyle bir beklenti var. Yani bu baskı sonucunda İranlıları masaya oturtacaklar, istediklerini alacaklar ve İran'la yola devam edecekler. Çünkü bunların bir şeyleri daha var, tespitleri daha var. İran herhangi bir ülke değil. Yani bu ülkeyle savaşı göze almak çok büyük bir şeyi göze almak anlamına geliyor. Bu yorumu yapanlara göre ve sıradan bir ülke olmadığı için kolay değil yani. Büyük sorunlar ortaya çıkarır. Bir sürü masraf yapmak zorunda kalır Amerika. Oysa Trump masrafları azaltıp paraları çoğaltma peşinde. Yani sıcak çatışmadan yana bu sebeple değil, olmayabilir vesaire yönündeki yorumlar söz konusu. Velhasıl yani Türkiye bu çetrefil zor meselelerle boğuşmak zorunda. Yani çünkü İran meselesi, İran'da Amerika başarılı olup İran'ı dağıttığı ya da işte ağır bir tahribat oluşturduğu andan itibaren bu sefer hedefin Türkiye'ye yönelebileceğine dair yorumlar var. Yani dolayısıyla istikrarlı bir İran ve Orta Doğu bölgesi Türkiye'nin en çok talep ettiği şeydir. Yani bu konuda zaten Türkiye'de yetkililer, diplomatlar, Dışişleri Bakanı sık sık ne istediğimizi açık açık söylüyorlar ve İran konusundaki belki bu kadar istikrarlı, sert sayılabilecek İran'ın yanında duruşun sebeplerinden biri o. Yani İran'daki İran'ın istikrarı Türkiye'nin istikrarına katkıda bulunan bir şey. İstikrarsızlıkların ne anlama geldiği Türkiye'de ise konusunda iki muazzam örnek var. Biri Irak, biri Suriye.
Evet.
Değil mi? Bu ülkelerde birinde 20 yıla yakın savaş koşulları sürüyor. Birinde 8. yıla giriyoruz. Bu ülkelerdeki bu alt üst oluşun Türkiye'ye ne büyük maliyetler ödettiği, bedeller ödettiğini biliyoruz.
Biliyoruz, evet. İran'la ilgili bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplanacağı bilgisi var. Amerika, İran krizinin ardından bu toplantıdan bir şey çıkar mı? Suriye ile ilgili de kendilerine küçük grup adını veren Amerika, İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelmesi bekleniyor. Bu iki sorunla ilgili çözüm çıkar mı bu toplantılardan size göre?
Öyle sanmıyorum. Yani nasıl bir çözüm çıkacak? Yani şimdi Güvenlik Konseyi'ne götürün. Yani Güvenlik Konseyi, hep Birleşmiş Milletler sistemini tartışıyoruz ya. Güvenlik Konseyi bazı konulara çözüm getiremiyor. Çözüm getiremediği konuların mahiyetine bakıyorsunuz. Bu bir Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden birinin, en az birinin taraf olmadığı konular. İstikrarla çözüm bulunan konular. Eğer onlardan birisi konuya karşı tarafta duruyorsa konuda inisiyatif alınamıyor, karar da alınamıyor. Alsa bile uygulanamıyor. Yani işte burada oysa İran meselesinde aşağı yukarı net bir şekilde Ruslar İran'ın yanında. Çin de İran'ın yanında. Çin ve Rusya'nın İran'ın yanında olduğu bir yerde Amerika nasıl bir karar çıkarabilir ki şeyden, Güvenlik Konseyi'nden, ya da tersinden düşünelim. Bir karar çıkarmak istiyorsa Rusya ve Çin nasıl karar çıkarabilir ki Amerika karşı tarafta dururken, İngiltere, Amerika, değil mi? O bakımdan yani nasıl şimdiye kadar en iyi örnek Suriye, değil mi? Hiçbir etkili sonuç elde edecek adım atılamadı Birleşmiş Milletler zemininde Suriye. İnsanlık tarihinin en trajik tablolarından biri, değil mi? Onun üzerinden zaten Birleşmiş Milletler tartışılır oldu. Yani Birleşmiş Milletler bu konuya müdahil olamıyorsa neye müdahil olacak? Kimyasal silah kullanılıyor. Ondan sonra kitle imha silahları kullanılıyor. İşte fosfor bombalarıyla insanlar varil bombalarıyla öldürülüyor. İşte ne olacak bu iş? Hiçbir şey olmayacak çünkü o bütün bu olanların bitenlerin arkasında bir şey var. Güvenlik Konseyi üyesi var. Hatta bir değil ikisi var Çin'i de koyarsak. Yani dolayısıyla yani bombalamalar rahatlıkla yapılabiliyor 8 yıl boyunca. Ya da işte kırmızı çizgisi oluyor Amerika'nın rejim için şey, kimyasal silah kullanımı 2-3 defa denendi. Sadece havadan bombardımanlarla bir cevap verildi. Sonra hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Şimdi hatta bugünlerde ne konuşuyoruz? Artık rejimin işi toparladığını, barış yolunda adımlar atılabileceğini, rejimin de bu barış masasına oturacağını konuşuyoruz, değil mi? Ya nasıl oluyor bu? Böyle bir şey olabilir mi? Milyonlarca insanı kendi ülkesini dağıtmış, milyonlarca insanın ülkenin dışına çıktığı, milyonlarca insan ülkenin içinde yer değiştirdi, milyona yakın insanın hayatını kaybetti, sakat kaldı vesaire, bir ülke, paramparça bir ülkenin yani düzeni, rejimi nasıl ayakta kalıyor? Nasıl ayakta kalıp da ne diyecek dünyaya? Kendi şehirlerini yok etmiş bir rejim. Hama'yı, Humus'u yerle bir etmiş rejim. Halep'i yerle bir etmiş rejim. Nasıl ayakta kalacak? Kalacak. Niye kalacak? Çünkü arkasında Güvenlik Konseyi'nin üyesi bir ülke var. O zaman Birleşmiş Milletler ne yapacak bundan sonra? O zaman Birleşmiş Milletler dediğin kurum ne işe yarar? Bu kadar önemli sorunlara müdahale edemeyen bir kurum. O zaman Türkiye başta olmak üzere bir sürü ülkenin açık ve yoğun eleştirisine ister istemez muhatap oluyor. Yani belhasıl buraya şuradan geldik. Bu toplantılardan bir şey çıkar mı? Yani umalım çıksın. Yani defalarca tekrarlanmış rutin toplantılardan biri olma ihtimali daha kuvvetli.
Peki neler yaşayacağız göreceğiz. Peki, hep birlikte. Evet. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni Gün.